Ayrım 33. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 305. Doğanın zengin armağanlarına konmuş olan ve yeryüzünün en güzel kentine sahip Brezilya, benim için güçlü izlenimler getiren yeni bir adanmış ülkeydi. Bu ülkenin toprakları günümüzde bile tren, yol, hatta uçakla bir baştan öbür başa kucaklanamayacak kadar uçsuz bucaksızdı. Geçmiş burada Avrupa'dan çok daha titizlikle korunmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın getirmiş olduğu kabalık, buranın geleneklerine ve ulusun ruhuna henüz sokulamamıştı. Burada insanlar barış içinde yan yana yaşıyorlardı. Ayrı ırklardan olanlar arasındaki alışveriş bizde olduğu gibi düşmanca değildi, karşılıklı saygıya dayanıyordu. Burada insanlar kan, kabile ve kimin nesi gibi saçma sapan sözde kuramlarla bölünmüş değildi. Burada daha bir baş dinçliğiyle yaşanılır diye tuhaf bir önsezi vardı içimde. Avrupa'da bir parçacığı için devletlerin çarpıştığı ve politikacıların homurdandığı uzay, burada uçsuz bucaksız bir yarınla dopdoluydu. Buranın ülkesi daha pek çok insan beklemekteydi. Kendinden yararlansınlar diye, uçsuz bucaksız toprakları doldursunlar diye. Avrupa'nın kültür alanında başardıkları, burada yepyeni ve değişik biçimler ve daha büyük ölçülerle gelişebilir, yeşerebilirdi. Bu yepyeni doğanın binlerce güzelliği karşısında yüzüm gülmüş ve yarına bambaşka bir gözle bakmıştım. Ne var ki yolculuk, hatta yabancı bir gökyüzü altına ve başka dünyalara kadar uzanan yolculuklar bile Avrupa'yı unutmak, Avrupa için duyulan tasalardan kurtulmak değildi. Doğa, teknik başarılarıyla esrarlı güçlerini elinden almış insanlardan, onların iç dünyalarını bozarak kötü bir öc alır. Tekniğin biz insanlara ettiği en büyük kötülük, olup bitenlerden bir an bile kaçmamızı önlemesidir. Eski kuşaklar büyük felaket zamanlarında ıssız köşelere ve kıyı bucak yerlere kaçabiliyorlardı. Yeryüzünün herhangi bir köşesinde bir kötülüğü saniyesinde öğrenip oradakilerin duygularını paylaşmak bizim kuşağa düştü. Avrupa'dan ne kadar uzaklarda olsan onun alın yazısı hep yanı başında. Geceliğin Nemburko'da gemiden indiğimde tepemde güney yıldızı vardı ve koyu derili insanlar sokaklarda çevremi sarıyordu. Öte yandan bir gazete Barcelona bombardımanını ve 2-3 ay önce birlikte hoş saatler geçirdiğim bir dostumun kurşuna dizildiğini yazıyordu. Texas eyaletinde Houston'dan bir başka petrol kentine gitmek için bindiğim Pullman vagonunda uçarcasına yol alırken birinin Almanca haykırıp kıyametleri kopardığını duyunca irkilmiştim. Dalgın bir yolcu vagonun radyosunu Alman istasyonuna çevirince Texas Vadisi'nde yol alan trenin rahat koltuğunda oturan ben, Hitler'in savaş kundakçısı konuşmalarından birine kulak vermek zorunda kalmıştım. Gündüz olsun, gece olsun kaygılar peşimi bırakmıyordu. Avrupa'yı ve Avrupa'nın bir parçası olarak da Avusturya'yı düşünürken derin bir kaygı duyuyordum. Ta Çin'den Ebro ve Manzanera'ya kadar geniş bir alanı kaplayan büyük tehlikeler karşısında benim bula bula şu küçük Avusturya'nın alın yazısına özel bir ilgi göstermem belki dar bir yurtseverlik duygusu gibi görünür. Ama ben Avrupa alın yazısının şu küçücük yurdumla rastlantıyla da olsa çok yakın ilgisini biliyordum. Savaştan sonra politika alanında yapılan yanlışları sıralamak için gerilere doğru şöyle bir bakınca Avrupalı ve Amerikalı politikacıların işlediği hataların en büyüğünün Wilson'ın açık ve yalın planını uygulamayıp bölük pörçük etmek olduğu görülür. Wilson, küçük uluslara özgürlük ve bağımsızlık vermekten yanaydı. Ama bunun irili ufaklı bütün devletlerin bir çatı altında birleşmesine bağlı olabileceği gerçeğini de göstermişti. Onun bu devletler üstü örgütü, yani eksiksiz bir uluslar birliği kurulacak yerde yalnızca programının bir yanı gerçekleştirildi. Bunun sonucu dinginlik değil, gittikçe artan bir gerilimdi. Çünkü küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Kurulmuş olan küçük devletlerin ilk işi birbirlerine karşı entrikalar çevirmek ve avuç içi kadar toprak parçaları için çekişmek oldu. Polonyalılar, Çeklerle, Macarlar Romenlerle, Bulgarlar Sırplarla uğraşıyordu. Bütün çekişmelerin en az eşit olanı minicik Avusturya'nın koskoca bir Almanya ile karşı karşıya bırakılmasıydı. İmparatoru bir zamanlar bütün Avrupa'yı yönetmiş olan bu parçalanmış ve bölünmüş ülke, bunu sık sık yinelemek gerekiyor, duvarı ayakta tutan taştı. Bu milyonluk İngiliz kentinde çevremdeki insanların farkına varamadığı bir şeyi biliyordum. Avusturya'dan sonra Çekoslovakya'nın da düşeceğini ve böylece de bütün Balkanların Hitler'in eline geçeceğini, Viyana'ya yerleşecek nasyonel sosyalizmin kentin coğrafi durumundaki özellikten yararlanarak elindeki manivelayı dilediği an kımıldatıp bütün Avrupa'yı yerinden oynatabileceğini onlar bilmiyorlardı. Hitler'i nasıl bir hıncın ve hırsın Viyana'ya ettiğini yalnız biz Avusturyalılar biliyorduk. Çünkü yoksulluk içinde süründüğü bu kente şimdi büyük bir zafer alayıyla girmek istiyordu. Avusturya'ya birkaç günlüğüne her uğrayışımda dönerken sınırı geçince işte bundan ötürü derin bir soluk alarak neyse bir şey olmadı der ve arkada bıraktığım ülkeme bir daha göremeyecekmişim gibi bakardım. Kaçınılmaz felaketin yaklaştığını görüyordum. Başkalarının büyük rahatlıkla sabahları gazetelerine uzandığı o yıllarda ben yüzlerce sabah içim korkuyla dolu hep Avusturya'nın sonu başlığını aradım. Avusturya'nın alın yazısıyla çoktan bütün ilgimi kestiğimi sanmakla ne kadar yanılmıştım. Yurdumun nöbetler içinde ağır ağır can çekişmesini uzaktan gördükçe yurtta kalmış dostlarımdan çok daha fazla acı çekiyor, onların acısını paylaşıyordum. Çünkü dostlar yurtseverlik gösterileriyle kendilerini aldatıp Fransa ve İngiltere bizi bırakmaz, hele Mussolini buna razı gelmez diye her gün birbirlerine güven veriyorlardı. Onlar Milletler Cemiyeti'ne barış anlaşmalarına inanmaktaydılar. Umutsuz bir hastanın güzel etiketli ilaçlara bağlanması gibiydi. Geleceği açıkça gören benim yüreğim parçalanıyor, onlarsa tasasız ve mutlu yaşayıp günlerini gün ediyorlardı. Avusturya'ya yaptığım son yolculuğa da gittikçe yaklaşan felaket karşısında içimi ansızın dolduran korku nedeniyle çıkmıştım. 1937 sonbaharında Viyana'ya gidip yaşlı annemi gördüğümden oraya uzun süre uğramam gerekmezdi. İlle de gitmemi gerektiren önemli bir durum da yoktu. Ama o son gidişimden birkaç hafta sonra, Kasım sonlarına doğruydu sanırım, Regent Street'ten geçerek eve dönerken bir Evening Standard aldım. Lord Halifax'ın Hitler'le yüz yüze bir pazarlığı denemek için ilk kez Berlin'e uçtuğu gündü. Evening Standard'ın 13 sayfasında ve ilk sayfada, sayfanın sağında iri ve kalın harflerle basılı metin hala gözümün önündedir. Halifax'ın Hitler'le anlaşmaya varmak istediği noktalar sıralanmıştı. Bunların arasında Avusturya maddesi de vardı. Bunun Avusturya'nın gözden çıkarılması olduğunu satırların arasından bulup çıkardım ya da bana öyle geldi. Çünkü Hitler'le bu konunun ele alınması başka ne anlam taşıyabilirdi? Bu noktada Hitler'in hiçbir anlaşmaya yanaşmayacağını biz Avusturyalılar biliyorduk. Görüşme ana çizgilerinin Evening Standard'ın yalnızca o sayısına alınıp sonraki bütün baskılardan çıkarılması da çok tuhaftı. Sonraları kulağıma geldiğine göre gazeteye o bilgiyi İtalyan elçiliği el altından vermişti. 1937'de İtalyanlar Almanya ile İngiltere'nin gizlice anlaşmasından çok korkuyordu. Büyük kitlelerin pek farkına varmadığı o bir tek baskıdan kaç kişinin gerçek bir sonuca vardığını bilmiyorum. Ama ben Hitler'le İngilizler Avusturya pazarlığına çoktan başlamışlar gibi çok korkmuştum. Gazeteyi tutan ellerimin titrediğini söylemekten hiç çekinmiyorum. Haber yanlış ya da doğru olabilirdi. Ama yıllardır hiçbir haber beni böylesine heyecanlandırmış değildi. Çünkü yazılanın azıcığı bile doğru olsa sonun başlangıcı demekti. Duvardaki taş düşecek ve duvarı çökertecekti. Hemen döndüm ve ilk otobüse atlayıp Victoria istasyonuna, oradan da İmperyal Hava Yolları'na gidip ertesi sabah için Viyana'ya bir yer olup olmadığını sordum. Neyse ki bir kişilik yer kalmıştı. Yaşlı annemi, ailemi, yurdumu bir daha görmek istiyordum. Bavuluma çabucak bir şeyler atıp Viyana'ya uçtum. Böylesine çabuk döndüğümü gören dostlarım şaşırmıştı. Ama kaygılarımı anlatınca bana çok güldüler. "Sen hala o eski Yeremya'sın," diye benimle alay ettiler. Bütün Avusturya halkının şimdi Schuschnigg'in arkasında olduğunu yoksa bilmiyor muydum? Onun yurt cephesinin eşsiz gösterilerini uzun uzadıya göklere çıkardılar. Oysa ben gösteriye katılanların çoğunun yakasındaki birlik işaretini yerini korumak için taktığını ve ne olur ne olmaz diye de Münih'te çoktan partiye yazılmış bulunduğunu Salzburg'dan biliyordum. Büyük bir kitlenin ağır basan yana hemen kaydığını bilecek kadar tarih bilgim de vardı. Bugün Heil Schuschnigg'in bağırışanların yarın da Heil Hitler diye gürleyeceklerini bilirdim. Ama Viyana'da konuştuğum insanların hepsi de gerçekten tasasız, çok tasasızdı. Birbirlerini fıraklı, smokinli toplantılara çağırırken çok geçmeden toplanma kamplarında suçlu giysilerini sırtlarına geçireceklerini akıllarına bile getirmiyorlardı. Güzel evlerinde Noel hazırlığı için dükkanları doldururlarken birkaç gün sonra ellerinden her şeyin alınıp yağma edileceğini hiç mi hiç sezmiyorlardı. Bir zamanlar çok sevdiğim ve aslında hemen bütün ömrüm boyunca hep hayal ettiğim bu tasasız Viyana, Viyana'nın ulusal şairi Anselm Gruber'in "Sana bir şeycikler olmaz" diye özetlediği aşırı tasasızlık ilk olarak sızlattı içimi. Ama bu Viyanalı dostlar benden daha aklı başında kişilerdi. Çünkü onlar ancak her şey olup bitince acı çektiler. Bense ortada bir şey yokken felaketi hayalimde yaşayıp acısını tatmış, sonra ikinci bir kez yine acı duymuştum. Şu var ki ne onları anlayabilmiş ne de onlara kendi durumumu anlatabilmiştim. İki gün sonra da hiç kimseyi uyaramaz olmuştum. Rahatlarının kaçmasını istemeyenleri ne diye rahatsız etmeli? Ama şimdi söyleyeceklerim iş işten geçtikten sonra söylenilmiş şeyler değil. Gerçeğin ta kendisi sayılsın isterim. O son iki günde Viyana'nın bütün tanıdık sokaklarına, her kiliseye, her bahçeye, doğduğum bu kentin bütün eski kıyı bucağına bakarken hep artık bir daha göremeyeceğim diye düşündüm. Anamı kucaklarken de yine bu son görüşüm diye aklımdan geçirdim. Bu kentte ve bu ülkede her şeye hep o bir daha göremeyeceğim duygusuyla bunun bir ayrılış, bir daha buluşmamak üzere en son ayrılış olduğu bilinciyle baktım. İçinde 20 yıl süreyle çalıştığım evimin bulunduğu Salzburg'dan istasyonuna bile inmeden geçip gittim. Yamaç'taki evimi, nice yılların canlı anılarıyla dolu evi vagon penceresinden de görebilirdim. Ama o yana bakmadım bile. Hem ne diye bakacaktım? Orada bir daha hiç oturmayacaktım. Tren sınırı aşarken İncil'deki Lut peygamber gibi arkamda yalnızca tuz ve kül yığını taşlaşmış bir geçmiş bıraktığımı biliyordum. Öc alma düşünü gerçekleştirip gençliğinde yoksul ve başarısız kapı dışarı edildiği Viyana kentine zafer alayıyla girecek bir Hitler'in yapabileceği bütün korkunç şeyleri önceden sezdiğimi sanmıştım. Ama Avusturya'nın ve dolayısıyla da Avrupa'nın zorbalara boyun eğdiği o 13 Mart 1938 günü olup bitenleri, insanlık için utanç verici olayları hiçbir insan hayal edemezdi. Benim düşünebildiklerim olup bitenlerin yanında pek zavallı, önemsiz ve hafif kalırdı. Maske artık düşmüştü. Öteki devletler korkularını açıkça gösterdiğine göre zorbalığın üstesinden gelmesi gereken hiçbir manevi engel yoktu. İngiltere'nin, Fransa'nın ve bütün dünyanın bundan böyle ne önemi vardı? Marksistler çoktan politika dışı bırakıldığına göre ikiyüzlü nedenler kullanmak da gerekmezdi. Artık soygunculuk ve hırsızlıkla yetinilmiyordu. Herkes kendi öc alma hırsını serbestçe gideriyordu. Üniversite profesörleri sokakları elleriyle temizlemek zorunda kaldı. Uluyan gençler, aksakallı ve dindar Yahudileri tapınaklara sürükleyip diz çöktürerek "Heil Hitler!" diye bağırttılar. Suçsuz kişiler sokaklarda tavşanlar gibi yakalanıp SA kışlalarının ayak yollarını temizlemeye sürüklendiler. Birçok geceler birikmiş olan hastalıklı kin ve nefret hayalleri gün ışığına çıktı. Evlere zorla girip Korkudan titreşen kadınların küpelerini koparmak gibi yağmacılıklar yüzyıllarca öncenin ortaçağ savaşlarında görülmüş olabilirdi. Ama bu olup bitenlerin yeni bir yanı vardı. Açıktan açığa eziyet etmek, insanları ruhça alçaltmak ve çok ustalıklı işkence yöntemleri kullanmaktan yüzsüzce keyif alıyorlardı. Bütün bu anlatılanlar tek bir kişinin değil, çok çekmiş binlerce insanın başına geldi. Bu kültürler beşiği kentte 20. yüzyılda bir zamanlar olup bitenleri ileride bizim günlerimiz gibi manevi yönden çökmüş değil, daha sakin günlerde okuyacaklar, kinle kudurmuş tek bir kişinin işlediği cinayetler karşısında ürperecektir. Çünkü Hitler'in askerlik ve politika alanındaki başarılarının ortasında kazandığı asıl şeytanca zafer, arkası gelmeyen aşırılıkları ile her tür hukuk anlayışını körletmesidir. Onun bu sözüm ona yeni düzeninden önce mahkeme kararı olmadan, hele ille de gerekmeden tek bir insanın bile öldürülmesi bütün dünyayı sarsardı. 20. yüzyılda işkence yapılacağı kimselerin aklına gelmezdi. İnsanın varını yoğunu zorbalıkla almanın adı açıkça hırsızlık ve soygunculuktu. Şimdi ise birbiri arkasından gelen yeni yeni Aziz Bartholomeus kıyamı, 24 Ağustos 1572'de Paris'te Fransız protestanları Hugonotların topluca öldürüldüğü ve Aziz Bartholomeus yortusuna denk düşen gece. Sonra SA hücrelerinde ve dikenli tellerin arkasında her gün yapılan işkencelerden sonra tek kişinin haksızlığa uğramasının, bir insanın acı çekmesinin ne önemi olabilirdi? 1938 yılında Avusturya'nın başına gelenlerden sonra dünyamızda insanlık dışı davranışlar, haksızlıklar ve zorbalıklara daha önceki yüzyıllarda görülmemiş ölçüde alışılmıştı. Bu bahtsız Viyana kentinde olup bitenler eskiden uluslararası bir hakaret sayılmaya yeterken 1938 dünyası vicdanı ya susuyor ya da biraz homurdanmakla yetiniyor, sonra unutup bağışlıyordu. Yurttan her gün yeni yeni imdat seslerinin yükseldiği, yakalandıklarını, işkence ve hakaret gördüklerini duyduğum sevgili yakınlarıma hiçbir yardımda bulunamamaktan titrediğim o günler, bütün ömrümün en korkunç anlarıdır. Viyana'da bırakmış olduğum yaşlı annemin ölüm haberi geldiğinde, yanıp yakılmak ve dehşete düşmek şöyle dursun, acılara ve tehlikelere karşı güvene kavuştu diye bir tür rahatlık duyduğumu söylemekten çekinmeyeceğim. Olup bitenler kalplerimizi böylesine değiştirmişti. Annem 84 yaşındaydı ve kulağı çok az duyuyordu. Evimizin içinde onun ayrı bir dairesi vardı. Bu sayede şu yeni safkanlık yasalarından sonra da şimdilik yerinden atılmazdı. Bir süre sonra onu şu ya da bu yoldan yurt dışına alabileceğimizi umuyorduk. Viyana'da Nazilerin ilk uyguladığı kararlardan biri annem için aşırı sertti. 84 yaşında iyice güçten düşmüştü. Her gün yaptığı küçük gezintilerden 5 ya da 10 dakika güçlükle yürüdükten sonra bir parkta ya da Ringstrasse'de bir sıraya oturup dinlenmeye alışmıştı. Viyana'da Hitler'in ancak 8 gündür astığı astık, kestiği kestikti ama buyruklarının en hayvancasını çıkartmakta gecikmedi. Yahudilerin sıralara oturması, başkalarının acı çekmesinden başka şeye yaramayan sadist yasaklardan biriydi bu, yasak edildi. Yahudilerin mallarını zorla ellerinden almanın ne de olsa açıklanabilir bir yanı, bir mantığı vardı. Çünkü fabrikaların, konutların, villaların ve iş yerlerinin Yahudilerden zorla alınmasıyla kendi adamlarını doyuruyorlar, eski kapı yoldaşlarını ödüllendiriyorlardı. Göring'in zengin resim koleksiyonu bu yöntemin uygulanmasıyla sağlanmıştı. Ama yaşlı bir kadını ya da yorgun bir ihtiyarı bir tahta sıraya ilişip 3-5 dakika soluk alma hakkından yoksun bırakmak, 20. yüzyılda milyonlarca insanın zamanın en büyük kişisi diyebildiği o çılgın adamın çılgınca buluşuydu. Annemin böylesine kabalıklar ve hakaretlere uzun süre katlanmamış olması bir mutluluktur. Viyana'nın işgalinden birkaç ay sonra öldü. Onun ölümüyle yakından ilgili bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. İleride böyle şeylere olmaz gözüyle bakılabilmesi için bu gibi ayrıntıların özellikle belirtilmesi bana çok önemli geliyor. 84'ündeki annem sabahleyin birden kendini kaybetmiş ve çağrılan doktor hastanın o geceyi bile çıkarabileceğini ummadığından ölüm döşeğinin başında beklesin diye 40'lık bir kadın getirtmişti. Şu var ki ne ben ne de erkek kardeşim, yani oğullarının hiçbiri orada değildik ve olamazdık da elbette. Çünkü annemin ölüm döşeğinin başında bulunmak için yurda dönmek bile Alman kültürünün yeni temsilcilerinin gözünde büyük suçtu. Bu durum karşısında yeğenlerimizden biri, aileden hiç değilse bir kişi kadıncağızın ölümünde bulunsun diye geceyi bizim evde geçirmeyi üstüne aldı. Bu yeğen o sırada 60'ındaydı ve sağlık durumu pek parlak değildi. Bir yıl sonra o da öldü. Ama yeğen geceyi geçirmek için yandaki odayı hazırlarken hasta bakıcı kadın utana sıkıla geldi ve yeni nasyonel sosyalist yasalar gereğince kendisinin ölüm döşeği başında bu gece ne yazık ki kalamayacağını açıkladı. Yeğenim Yahudi ve kendisi de 50'sinden genç bir kadın olduğuna göre ölümü beklemek için de olsa geceyi bir Yahudi ile aynı dam altında geçiremezdi. Streich'in anlayışına göre bir Yahudinin ilk işi temiz ırkı rezilce kirletmekti. Kadın böyle şeylere uymanın ona da çok acı geldiğini ama yasalara uymak zorunda bulunduğunu söylemişti. Bu durum karşısında bizim yeğen hasta bakıcı ölüm döşeğinin başında beklesin diye akşamüstü evden uzaklaşmak zorunda kaldı. Böylesine insanlıktan uzak kişiler arasında annem uzun süre yaşamadı diye mutluluk duymamı bu olay sanırım açıklar. Avusturya'nın elden gitmesi benim özel yaşamımda da değişiklik yaptı. Önceleri bunu önemsememiş bir formalite saymıştım. Avusturya pasaportum iptal olduğu için İngiliz makamlarından pasaport yerine geçecek bir beyaz kağıt ya da yurtsuz kişi pasaportu dilemek zorunda kalmıştım. Kozmopolit rüyalar kurduğum yıllarda içimden gelen bir duyguyla hiçbir devletin uyruğu olmadan ve hiçbir ülkeye bağlanmadan, bu yüzden de hiçbir ayrım ya da seçme yapmadan yaşamanın güzel olabileceğini hayal ederdim. Ama hayal gücümün yetersizliğini ve en önemli duyguların ancak başa gelince anlaşılabileceğini bir kez daha öğrenmek gerekti. 10 yıl önce Paris'te rastladığım Dimitri Mereshkovski, kitaplarının Rusya'da yasaklandığından yanıp yakılınca bu konuda hiçbir bilgisi olmayan ben fazla derin düşünmeden onu avutmak istemiş ve dünya ölçüsünde tanınmış bir yazar için önemli sayılmayacağını söylemiştim. Ancak şimdi kendi kitaplarım Alman dilinden kaybolunca onun durumunu anlıyordum. Başka dile aktarılırken çok şey kaybetmiş ve değişmiş bir ortamda sözün yaratıcılığı gidivermişti. Bir İngiliz makamının bekleme odasında uzun süre bekledikten sonra içeri alınınca pasaportumu yabancı bir kağıtla değişmenin ne demek olduğunu anlamıştım. Avusturya pasaportum bana bir hak tanıyordu. Her Avusturya konsolosluk memuru ya da polis komiseri bütün haklarına sahip bir yurttaş olarak bana pasaport vermekle yükümlüydü. İngilizlerin verdiği yabancı kağıdını elde etmem içinse dilekte bulunmam gerekiyordu. Rica ile elde edilmiş ve her an geri alınabilecek olan bir lütuftu bu kağıt. Bir gecede biraz daha aşağıya kaymıştım. Oysa daha dün yabancı bir konuk ve bir bakıma da bir centilmendim. Dünyanın her yanından gönderilen gelirlerimi burada kullanıyor, vergilerimi ödüyordum. Şimdi ise yersiz yurtsuz bir göçmen, bir sığınmacı olmuştum. Onurumdan bir şey kaybetmesem bile daha aşağı bir duruma düşmüştüm. Hem bu beyaz kağıda bundan böyle herhangi bir yabancı vize ancak rica ile elde edilebilirdi. Çünkü bütün ülkeler bu yeni tür insana kuşkuyla bakmaktaydı. Şimdi ben de bunlardan biri oluvermiştim. Bütün haklarından yoksun, yurtsuz kişilerden biriydim. Böylelerine fazla kalıp da yük olmaya başlayınca öteki yurttaşlar gibi yurduna göndermek elden gelmezdi. Yıllar önce bir beyaz Rus'un bana, eskiden insanın bir bedeni ve bir ruhu vardı yalnızca. Şimdi bunların yanı sıra da bir pasaport gerekiyor. Pasaportsuz kişi insandan sayılmıyor demiş olduğunu şimdi sık sık anımsıyorum. Gerçekte de dünyanın Birinci Savaş'tan beri kişi özgürlüğünün kısılması ve özgürlük haklarının azaltılması bakımından ne çok gerilediğini bu pasaport kadar başka hiçbir şey gözler önüne seremez. 1914'ten önce dünya bütün insanlarındı. Her isteyen istediği yere gidip dilediği süre kalırdı. Ne izin ne vize gerekirdi. 1914'ten önce Hindistan'a ve Amerika'ya yolculuğumda ne pasaportum olduğunu ne de bir başkasında pasaport gördüğümü günümüz gençlerine anlatınca şaşırmalarına bakıp çok hoşlanırım. İniş binişlerde hiçbir şey sorulmazdı. Günümüzde doldurulması gerekli o yüzlerce kağıttan bir teki bile aranmazdı o sıra. Ne izin kağıdı, ne vize, ne de bir başka rahatsız edici şey vardı. Günümüzde herkesin herkese karşı duyduğu patolojik kuşku yüzünden gümrük memurları, polis ve jandarma nöbetçileriyle neredeyse bir tel örgü haline gelen aynı sınırlar, el kol sallayarak geçiliveren simgesel çizgilerden başka bir şey değildi. Dünyanın aşırı bir nasyonalizmle çığırından çıkarılması ilk savaştan sonra başladı. Yüzyılımızın düşünce yanında göze çarpan ilk tuhaflığı yabancı korkusu hastalığını getirmek oldu. Buna yabancıdan nefret etmek olmasa bile bir yabancı korkusu diyebiliriz. Her yerde yabancılara karşı bir direnme, bir savunma başlamıştı. Yabancılar her yerde saf dışı ediliyordu. Bir zamanlar ancak suçlulara uygulanan aşağılatıcı davranışlar, şimdi yolculuktan önce ya da yolculuk sırasında her gezgini bekliyordu. Sağdan soldan, yandan önden, kulak iyice görünecek biçimde kısa kesik saçlı fotoğraflar çektiriliyordu. Parmak izi aldırmak gerekiyordu. Önceleri baş parmakla başlayan bu iş sonradan on parmağa çıkarılmıştı. Bundan başka bir sürü belge, sağlık kağıtları, aşı kağıtları, polis belgesi ve tavsiyeler göstermek, çağrı mektupları sunmak, akraba adresleri vermek, paraca ve ahlakça güvenceler göstermek, 3 hatta 4 nüsha form doldurup imzalamak gerekiyordu. Bütün bu kağıt tomarından bir teki eksik çıkarsa işiniz kötüydü. 33. ayrımın sonu sayfa 314.